Ayrım 12.
Charles odaya girdi. Monsieur Boulanger adamını gösterip bütün vücudu karıncalandığı için kan aldırmak istediğini söyledi. Köylü bütün söylenenlere hafifliktir diyordu. Bu ısrar üzerine Bovary bir sargı ile bir leğen getirdi ve Justine'den leğeni tutmasını rica etti. Sonra yüzü sapsarı kesilmiş köylüye korkmayın dedi. Köylü, siz işinize bakın ben korkmam diye cevap verdi. Sonra bir baba yiğit tavrı takınıp iri kolunu uzattı. Neşlerin batması ile kanın fışkırıp aynaya bulaştırması bir oldu. Şarl, leğeni beri getirsene diye bağırdı. Köylü, ış dedi, çeşme gibi be, kanım amma da kırmızıymış. Öyle olması iyilikten gelir değil mi? Dedi. Doktor, bazen dedi, insan önce bir şey duymaz, sonradan bayılıverir. Hele böyle güçlü kuvvetlilerde çoğu zaman öyle olur. Köylü bu sözleri duyunca elinde çevirip durduğu neşter muhafazasını bırakıverdi. Omuzları şiddetle silkelip iskemlenin arkalığını gıcırdattı. Şapkası başından düştü. Bovary parmağını damara yapıştırıp ben böyle olacağını biliyordum dedi. Justin'in elindeki leğen sallanmaya başlamıştı. Dizleri titriyordu, rengi uçmuştu. Charles, Emma, Emma diye çağırdı. Kadın koşarak merdivenlerden indi. Kocası çabuk sirke getir diye bağırıyordu. Aman Allah'ım ikisi birden. Heyecanından baskıyı bir türlü yerleştiremiyordu. Monsieur Boulanger ise Justin'i kucaklamış, masanın üzerine oturtup arkasını duvara dayamış, bir taraftan da sakin sakin, bir şey yok, telaş etmeyin diyordu. Madame Bovary Justin'in kravatını çözmeye başladı. Gömleğinin kordonları kör düğüm olmuştu. Emma birkaç dakika hafif parmaklarını delikanlının gerdinde dolaştırmaya mecbur oldu. Sonra patiska mendiline sirke döktü, bununla yavaş yavaş Justin'in şakaklarını ıslatıyor, hafif hafif üflüyordu. Arabacı ayıldı. Fakat Justin'in baygınlığı hala devam ediyor, göz bebekleri, süte atılmış mavi çiçekler gibi uçuk akın içinde kayboluyorlardı. Charles, aman bunu görmesin dedi. Madame Bovary masanın altına koymak üzere leğeni aldı, yaptığı eğilme hareketiyle fistanı, bu dört volanlı, sarı renkli, boyu uzun, etekli geniş bir yazlık elbiseydi. Odanın döşeme taşlarına çarpıp etrafına yayıldı. Emma çömelip kolunu uzatırken biraz sendelediği için, kumaşın şişkinliği de yer yer inip göğsünün kıvrımlarını belli ediyordu. Sonra gidip bir sürahi su getirdi. Bardakta şeker eritirken eczacı da içeri girdi. Telaş arasında hizmetçi ona da haber yetiştirmişti. Homais, çırağının gözlerinin açıldığını görünce derin bir nefes aldı. Sonra onun etrafında dönmeye başladı. Şöyle yukarıdan aşağıya bakıp, budala dedi. Gerçekten budalasın. Kelimenin tam manasıyla budala. Bir hacamat da büyük bir şey mi? Hem de senin gibi hiçbir şeyden korkmaz, güçlü kuvvetli bir delikanlı için. Bu oğlanın sincaptan farkı yoktur. İnsanın gözünü karartacak kadar yükseklere çıkıp ceviz devşirir. Sen hele bir daha ağzını açıp da övün bakayım. Eczacı olacak bir adam için güzel bir mizaç doğrusu. Sen günün birinde gayet nazik, vahim neticeleri olabilecek bir işte, hakimlerin vicdani kanaatini aydınlatmak üzere mahkeme huzuruna çağrılabilirsin. Orada soğukkanlılığını muhafaza etmen, fikir selametiyle düşünüp bir erkek olduğunu göstermen lazım. Yoksa herkesin nazarında bir aptal olursun. Justin cevap vermiyordu. Eczacı devam etti. Hem senin burada işin ne? Daima doktor beyi de hanımefendiyi de rahatsız ediyorsun. Zaten çarşamba günleri sana daha çok ihtiyacım oluyor. Şimdi evde tam 20 kişi var. Seni merak ettim. Her şeyi yüzüstü bırakıp geldim. Hadi git bakalım. Koş, beni bekle. Şişelere de göz kulak ol. Justin giyinip gittikten sonra bir müddet bayılma bahsi açıldı. Madame Bovary ömründe bayılmamıştı. Monsieur Boulanger, bir hanım için doğrusu fevkalade bir şey dedi. Ama bazı kimseler de pek zayıf yürekli oluyor. Mesela ben bir düelloda şahitlerden birinin tabancalar doldurulurken çıkan gürültüden bayıldığını gördüm. Eczacı, ben dedi başkalarının kanını görmeye hiç aldırmam. Ama kendi kanımın aktığını biraz düşünsem kendimi kaybedebilirim. Monsieur Boulanger, uşağını artık eve gitmesini kafasına koyduğu işi nihayet yaptırdığı için gönlünün rahatlamasını söyledi. Bu sayede sizinle tanışmak şerefine nail oldum diye ilave etti. Bu cümleyi söylerken Emma'ya bakıyordu. Sonra masanın bir köşesine 3 frank bıraktı. Gelişigüzel bir selam verip çıkıp gitti. Az sonra ırmağın öte tarafını bulmuştu. La Huchette oradan gidilirdi. Emma onu çayırdan geçerken gördü. Rodolphe Boulanger kavaklar altında yürüyor. Bir düşüncesi varmış gibi ikide bir duruyordu. O içinden şirin kadın diyordu. Hekimin karısı hakçası şirin bir kadın. Güzel dişleri, kara gözleri, zarif ayakları var. Endamı da Paris kadınlarınınki gibi. Acaba nereden buralara düşmüş? O koca herif bu kızı nereden ele geçirmiş? Monsieur Rodolphe Blanger 34 yaşındaydı. Mizacında hoyratlık, zekasında oldukça keskinlik vardı. Zaten kadınlarla hayli düşüp kalkmış, onları iyice öğrenmişti. Emma'yı güzel bulmuştu. Bunun içindir ki onu da, kocasını da düşünüyordu. Herif çok budalaya benziyor. Kadın hiç şüphesiz ondan bıkmıştır. Herifin tırnakları pis, sakalı da en aşağı 3 günlük. O hastadan hastaya dolaşırken karısı da evde oturup çoraplarına yama vurur. Elbette içi sıkılır. Şehirde yaşamak, her akşam dans etmek ister. Zavallı kadıncağız. Mutfakta masanın üzerine konan sazan balığının nasıl su diye içi titrerse, onun da aşk diye içi titrer. Şöyle nazikçe 3 kompliman yapsan, insanı çıldırasıya sevecek, hiç şüphe yok. Hem de ne şefkat gösterir, ne dilber olur. Orası öyle ama sonra başımdan nasıl atarım? Onunla sevişmenin rast gelebileceği engelleri böyle uzaktan düşünmek aklına metresini getirdi. O, Ruenli bir aktresi kapatmıştı. Hatırasından bile bıkkınlık getirdiği o hayalle bir an oyalandıktan sonra içinden Madame Bovary ondan elbette çok daha güzel dedi. Hem de çok daha taze. Virginie doğrusu pek semirdi. Neşesi, keyfi de insana usanç veriyor. Karides yemeğe de ne kadar düşkün. Kır bomboştu. Rodolphe etrafında kundurasına kırbaç gibi vuran otların hep bir teviye hışırtısından ve uzakta yulaflar arasına saklanmış cırlakların gürültüsünden başka hiçbir ses duymuyordu. Emma yine hekimin odasındaki hali o elbisesiyle gözünün önüne geliyor ve Rodolphe onu hayalen soyuyordu. Sopasını hızla vurup yerdeki bir keseyi parçalayarak "O benim olacak, benim olacak" diye bağırdı ve hemen meselenin icra tarafını tetkike başladı. Düşünüyordu. Nerede buluşuruz, nasıl buluşuruz? Çocukla dadısı sürekli başımızda olacak. Hem komşular var, kocası var. Her cinsten bir türlü sıkıntı, dert var. Bırak sen de dedi. Çok vakit kaybetmeli. Sonra tekrar başladı. Ama gözleri de burgu gibi insanın ta yüreğine giriyor. Benzi de ne uçuk. Ben ki uçuk benizli kadınlara bayılırım. Arguel yokuşun tepesine vardığı zaman kararını vermiş bulunuyordu. Artık fırsat kollamak lazım. Ara sıra evlerine uğrar, onlara av eti, tavuk, hindi gönderirim. Gerekirse kendimi hacamet ettiririm. Dost olurum, onları bize davet ederim. Sahi, diye ilave etti. Yakında tarım toplantıları dolayısıyla şenlikler var. Elbette Madame Bovary da gelir, görürüm. İşe başlarız. Hem de cüretkarlık göstererek enemi yol odur. O pek beklenilen tarım şenlikleri nihayet başladı. Tören günü daha sabahtan köy halkı evlerinin kapısı önüne çıkmış, hazırlıklardan söz ediyorlardı. Belediye dairesinin saçağı sarmaşıkla donatılmıştı. Bir çayırı ziyafet için bir çadır kurulmuş, kilisenin önündeki meydanın ortasına da valinin geldiğini haber vermek, madalya kazanan çiftçilerin adlarını bildirmek için bir bombard konulmuştu. Bu şimilli muhafız kıtası da Yonville'de muhafız kıtası teşkil edilmemişti. Gelip Binet'in idaresindeki itfaiye bölüğüne katılmıştı. Binet o gün her günkünden dedik bir yaka takmıştı. Sımsıkı forması içinde bedeni o kadar kas katı kesilmiş, o kadar hareketsizleşmişti ki bütün kişiliği bir tek hareketle yavaş yavaş usul üzere adım adım kalkıp inen bacaklarında toplanmıştı. Vergi tahsildarı ile albay arasında öteden beri bir rekabet devam ede geldiğinden her ikisi de emirleri altındaki adamları ayrı ayrı talim ettiriyorlardı. Birbiri arkasından bir düzine kırmızı apoletlerin, sonra göğüslüklerin geçtiği görülüyordu. Bu hiç durmuyor, boyuna yeniden başlıyordu. Bu kadar şatafat asla görünmemişti. Köy halkının çoğu evlerini bir gün önceden temizlemişlerdi. Yarı açık pencerelerden 3 renkli bayraklar sarkıyordu. Bütün meyhaneler doluydu. Kolalı başlıklar, altın haçlar, renk renk atkılar, hava güzel olduğu için kardan daha beyaz gözüküyor, güneşin berrak ışığında parlıyor, kara redingotlarla mavi bez ceketlerin monotonluğunu saçılmış karışık renkleriyle süslüyorlardı. Civar çiftliklerden gelen kadınlar, lekelenir diye korkup bellerine katırdıkları fistanlarını tutan iğneleri alttan ince çıkarıyor, kocaları ise şapkalarını korumak için üzerlerine örtükleri mendilleri yerlerinde bırakıp bir uçlarını dişleriyle tutmakta devam ediyorlardı. Halk caddeye köyün iki ucundan geliyordu. Sokakçıklardan, ağaçlı yollardan boyuna insan taşıyor, ara sıra da gidip şenliği görmek için evlerden çıkan keten eldivenli hanımların arkasından kapı tokmaklarının çarptığı duyuluyordu. Herkesin en çok hayran olduğu şey, büyük memurların oturacağı parmaklıklı tribünün iki tarafına dikilmiş, üzerlerine fenerler asılmış iki uzun porsuk ağacıydı. Bundan başka, belediye dairesinin 4 sütununa dayanmış, her birine yeşilimsi bir bayrak asılıp üzerine sarı sırma ile yazılar işlenmiş 4 tane sırık vardı. Bunların birine yaşasın ticaret, ötekine yaşasın tarım, üçüncüsüne yaşasın sanayi, dördüncüsüne de yaşasın güzel sanatlar yazılmıştı. Fakat bütün yüzlerde bir çiçek gibi açılan sevinç Otelci Madame Lefransuay'ı kederlendirmişe benziyordu. Madame Lefransuay, mutfak merdiveninin basamaklarında durmuş, kendi kendine homurdanıyordu. Ne budala herifler, öyle bezden baraka yaptılar da iyi halt ettiler. Bir vali, cambazlar gibi çadır altında yemek yemekten hoşlanır mı sanıyorlar? Böyle işgüzarlıkların adına memlekete hizmet diyorlar. Ta Nevşatel'den pis bir aşçı getirmeye değerdi ya. Hem de kimler için? Bir alay inek çobanı, baldırı çıplak alayı için. Eczacı oradan geçiyordu. Siyah bir setre, nankin pamuklusundan pantolon, kunduz derisinden kundura giymiş, her zamankinin tersine olarak da başına bir şapka, basık bir şapka geçirmişti. Allah ömürler versin dedi. Af buyurun, acele işim var. Şişman dul kadın nereye gittiğini sorunca, size garip geliyor değil mi dedi. Ben ki daima laboratuvarımda otururum, şairin peynire soktuğu fareden de daha münzeviyim. Otelci kadın, ne peyniri diye sordu. Homais, hiç, hiç dedi. Sadece şunu söylemek istemiştim Madame Lefransuay. Her zaman dükkanıma kapanır otururum. Ama bugün böyle bir münasebetle. Madame Lefransuay küçümseyen bir tavırla, ha, oraya mı gidiyorsunuz dedi. Eczacı hayretle cevap verdi. Evet, oraya gidiyorum. Ben danışma komisyonunda üye değil miyim ya? Madame Lefransuay onu birkaç saniye süzdü. Sonra gülümseyerek cevap verdi. Öyleyse başka. Ama tarımdan size ne? Siz ondan da anlar mısınız? Elbette anlarım. Ben eczacı, yani kimyager değil miyim? Kimyanın konusu da Madame Lefransuay, doğadaki bütün cisimlerin birbiri üzerine etkilerini araştırmak olduğundan, bunun sonucu olarak tarım da onun alanına dahil demektir. Hem gübrelerin bileşimi, sıvıların mayalanması, gazların çözümlenmesi, miyasmaların etkisi gibi şeyler, sorarım size, doğrudan doğruya kimya değil de nedir? Otelci kadın cevap vermedi. Homais devam etti. Siz bir insanın tarım uzmanı olması için bizzat toprağa sürmesi, kümes hayvanları beslemiş olması mı lazımdır sanıyorsunuz? O işlerden ziyade söz konusu maddelerin yapısını, toprağın, maden filizlerinin durumunu, havanın etkilerini, arazinin niteliğini, madenlerin, suların özelliklerini, çeşitli cisimlerin yoğunluğunu, kılcallığını bilmek lazımdır. Daha ne bileyim? Binaların yapılışını, hayvanların yemini, uşakların yemeğini incelemek, gerekirse bu konularda karar vermek, tutulan yolu eleştirebilmek için sağlık bilgisi kurallarını da çok iyi bilmek gerekir. Bundan başka botanik biliminden de anlamak, ağaçları, otları tanımak gereklidir Madame Lefransuay. Anlıyor musunuz? Hangileri sağlığa zararlı, hangileri yararlıdır? Hangileri verimsizdir, hangileri besleyicidir? Hangilerini yok etmeli, hangilerini etmemelidir? Falan ağaç ya da ot nerede tutar, nerede tutmaz? Bütün bunları bilmek, ayırt etmek, kısacası broşürleri, dergileri okuyup bilimin ilerlemesinden haberdar olmak, her zaman uyanık davranıp ıslahatı göstermek lazımdır. Otelci kadın gözlerini Café Français'nin kapısından ayırmıyordu, eczacı devam etti. Ah, bizim tarımcılarımız birer kimyager olsa, hiç olmazsa bilimin öğütlemelerini dinler, kimseler olsalar. Mesela ben geçenlerde büyükçe bir risale, 72 sayfalık bir muhtıra kaleme almış. Elma şarabı, imal tarzı, tesirleri ve bu hususta bazı yeni düşünceler diye bir ad koymuştum. Rouen'deki Tarım Derneği'ne gönderdim. Bu sayede derneğin tarım bölümü yemiş ağaçları koluna üye olmak şerefine erdim. İşte benim o eserim basılıp yayılsaydı. Fakat Madame Lefransuay zihnen o kadar dalgın görünüyordu ki eczacı durmak zorunda kaldı. Kadın, hele şunlara bakın diyordu. Anlaşılır şey değil. Böyle pis bir aşçı dükkanı. Yün örgü ceketin ilmiklerini göğsüne doğru çeken omuz silkintileriyle iki elini kaldırıp rakibinin meyhanesini gösteriyordu. O sırada oradan şarkı sesleri yükselmekteydi. Zaten dedi, artık çok sürmez. 8 güne varmaz her şey biter. Homais hayretle geriledi. Madame Lefransuay 3 basamak merdiveni indi ve eczacının kulağına eğildi. Nasıl dedi, sizin haberiniz yok mu? Bu hafta haciz koyacaklar. Leroy dava açıp eşyasının satılmasını istemiş. Onu senetlerle katletti. Akla hayale gelebilecek her türlü hal ve fırsata uygun cümleleri olan eczacı, ne korkunç felaket dedi. Otelci kadın, Monsieur Goulamy'nin uşağı Theodore'dan öğrendiği bu işi anlatmaya başladı. Terrier'den nefret etmesine rağmen bu hususta Leroy'u ayıpladığını, onun yüze gülüşü, yılan gibi olduğunu söylüyordu. İşte dedi, kendisi şurada, pazar yerinde. Madame Bovary'i selamlıyor. Madame Bovary'nin başında yeşil bir şapka var. Boulanger'in koluna girmiş. Homais, Madame Bovary mi dedi? Ben hemen gidip kendisine saygılarımı sunayım. Belki içeride, sütunlar altında bir yer bulursak memnun olur. Eczacı tafsilat vermek için çağıran Madame Lefransuay'ı dinlemeden, dudaklarında gülümseme, hızlı hızlı uzaklaştı. Sağına soluna selamlar dağıtıyor, Arkasında rüzgara kapılıp dalgalanan kara setrenin etekleriyle hayli yer kaplıyordu. Rodolphe onu uzaktan görmüş, hızla yürümeye başlamıştı. Fakat Madame Bovary'nin soluğu kesildi. Rodolphe de adımlarını ağırlatıp gülümsedi ve nezakete bakmayarak ''Şu şişman heriften kaçınmak istiyordum da onun için'' dedi. ''Biliyorsunuz ya, şu eczacı.'' Emma ona dirseğiyle vurdu. Rodolphe kendi kendine ''Bu da ne demek?'' diye düşündü ve yürümesine devam etmekle beraber kadını göz ucuyla süzdü. Böyle yandan bakılınca kadının yüzü o kadar sakindi ki bir şey anlamak kabil olmuyordu. Uçuk renkleriyle birer saz yaprağını andıran kurdelelerin süslediği oval siyah şapka o çehrenin beyazlığını bir kat daha belirtiyordu. Kıvrık iri kirpikli gözleri önüne bakıyor ve iyice açık oldukları halde ince derisinin altında hafif hafif vuran kanı onları biraz elmacıkların altına çekilmiş gibi gösteriyordu. Burun zarını pembe bir renk kaplamıştı. Emma başını omzuna eğmişti. Dudakları arasından da dişlerinin sedef gibi parlayan uçları gözüküyordu. Rodolphe, acaba benimle eğleniyor mu diye düşündü. Emma'nın öyle dirsek vurması sadece dikkat etmesini ihtar içindi. Çünkü Monsieur Leroy de onlarla beraberdi ve ikide bir sohbete girişmek ümidiyle olacak onlara. Hava doğrusu enfes, herkesler dışarıda. Rüzgar doğudan esiyor gibi sözler söylüyordu. Madame Bovary'nin de Rodolphe'in de hemen hiçbir cevap vermemelerine rağmen Monsieur Leroy, onların en küçük bir hareketlerini görünce ne emir buyurdunuz diye yaklaşıp elini şapkasına götürüyordu. Nalbandın evi önüne vardıkları zaman Rodolphe, yolu çite kadar takip edeceğini birdenbire bir patikaya saptı. Madame Bovary'i de beraber sürüklemişti. Allah'a ısmarladık Monsieur Leroy diye bağırdı. İnşallah yine görüşürüz. Emma gülerek, herifi nasıl da savdınız dedi. Başımıza başkalarını musallat etmenin yeri var mı ya? Hem madem ki bugün sizinle bulunmak bahtiyarlığına erdim. Emma kızardı. Rodolphe sözünü tamamladı. Artık havanın güzelliğinden, böyle çayır çimenden yürümenin zevkinden bahsediyordu. Yeniden çiçek açmış birkaç papatya gördüler. Rodolphe, şu koyun gözlerine de bakın dedi. Ne güzel. Köydeki sevdalı kızların hepsinde falına bakmayı yeter. Sonra ilave etti. Birkaç tane koparayım mı? Ne dersiniz? Emma biraz öksürüp, sizin de bir sevdiğiniz var mı? Rodolphe, orasını Allah bilir diye cevap verdi. Çayır artık kalabalıklaşmaya başlıyor. İri şemsiyeleri, sepetleri, çocuklarıyla gelmiş kadınlar insana çarpıyorlardı. Ayaklarına mavi çoraplar, topuksuz pabuçlar giyip parmaklarına gümüş yüzükler takılmış, yanlarından geçilince süt kokan hizmetçi kızlara ikide bir yol vermek gerekiyordu. Bunlar el ele vermiş, uzun bir dizi halinde yürüyor ve böylece ta akçakavaklardan ziyafet çadırına kadar boylu boyunca bütün çayıra serpiliyorlardı. Artık hayvanları tetkik zamanı da gelmişti. Kazıklara bağlanmış uzun bir iple koşu meydanı gibi bir yer ayrılmıştı. Çiftçiler birbiri arkasından oraya girmeye başlamışlardı. Hayvanlar orada yüzleri ipten tarafa çevrilmiş, birbirininkinden ya yüksek ya alçak gelen sağrıları ile karma karışık dizilmişlerdi. Uykusu gelmiş domuzlar burunları ile toprağa deşiyor, danalar böğürüyor, koyunlar meliyor, bir dizlerini kıvırmış inekler karınlarını da çimene yaymış, ağır ağır geviş getiriyor ve etraflarında vızıldayan küçük sineklerden korumak için gözlerini kırpıyorlardı. Kolları sıvalı arabacılar, kısraklar tarafında burunlarını açı açı bakıp kişneyen, şaha kalkmış aygırları zapt ediyorlardı. Kısraklar başları uzanmış, yeleleri sarkmış, sakin sakin duruyor, tayları da onların gölgelerinde yatıyor veya bazen meme emmeye geliyorlardı. Bu bir araya tıkıştırılmış vücutların meydana getirdiği dalga boyunca, rüzgara kapılan bir yelenin bir bayrak gibi havalandığı, bazen de birkaç sivri boynuzun veya koşan birkaç insan başının yükseldiği görülüyordu. Sahadan 100 adım kadar ötede, ayrıca bir yerde, ağzı bağlanmış, burnuna demir halka vurulmuş kocaman kara bir boğa vardı ki, sanki tunçlanmış gibi hiç kımıldamıyordu. Üstü başı lime lime bir çocuk onu bir iple tutuyordu. İki sıra arkasında, hakem heyeti azaları ağır ağır dolaşmaya başladılar. Her hayvanın önünde durup bakıyor, sonra birbirlerine yavaş yavaş fikir danışıyorlardı. İçlerinde en önemlileri gibi gözüken biri hem yürüyor hem de elindeki deftere bir şeyler kaydediyordu. Bu zat hakem heyeti başkanı Monsieur Derozerays de la Panville'di. Rodolphe'i görür görmez hemen yanına gitti ve nazik bir tavırla gülümseyerek ''Nasıl, bizi huzurunuzdan mahrum mu edeceksiniz Monsieur Boulanger?'' dedi. Rodolphe hemen geleceğini söyleyerek özür diledi ama başkan uzaklaşır uzaklaşmaz Emma'ya ''Doğrusu'' dedi, ''gitmeye hiç de niyetim yok. Sizin yanınızda olmayı, onun yanında olmaya tercih ederim.'' Rodolphe, tarım kurulu toplantılarına hiç önem vermemekle beraber daha rahat dolaşabilmek için jandarmalara mavi kartını gösteriyor, Hatta güzel bir hayvan gördü mü durup bakıyordu. Fakat Madame Bovary'nin böyle şeylerle ilgilendiği yoktu. Rodolphe bunu sezince Yonville hanımlarının tuvaletiyle alaya başladı. Kendisi üstüne başına pek bakmadığı için özür diledi. Rodolphe'in giyiminde alaladelikle özenip bezenmenin bir araya gelmesinden has olan bir karmakarışıklık vardı. Avamdan kimseler bunu, garip bir surette yaşamanın, pek doğal hisler beslemenin, sanat hevesi esiri olmanın ve toplum kurallarını daima hafifsemenin bir belirtisi sanarak ya hoşlanır ya da sinirlenir. Örneğin, Rodolphe'in kollukları pastalı patiska gömleği, rüzgar estikçe kül rengi toz bezden yele içinde kabarır, kalın çizgili pantolonunun altında da alt kısmı vernikli, koncundan kim bezinden potinleri gözükürdü. Bunlara o kadar vernik vururdu ki ayna gibi parlatırdı. Çayırda baksanız otların aksettiğini görürdünüz. Rodolphe onlara at pisliklerine basar, elini ceketinin cebine sokar, şapkasını yan giyerdi. Zaten dedi, insan köyde oturunca. Emma, iyi giyinmek zahmete değmez dedi. Çok doğru. Bu adamlardan hiçbiri bir elbisenin biçimi, dikişi nedir onu bile anlamaz. İnsan bunu düşündükçe. Sonra taşlanın bayağılığından, onun boğduğu hayatlardan, orada sönüp giden emellerden, hülyalardan bahsettiler. Rodolphe, bunun içindir ki diyordu. Ben de günden güne kendimi hüzne daldırıp gidiyorum. Emma hayretle, siz mi dedi? Ben sizi neşeli bir adam sanıyordum. Evet ama görünüşte öyle. Çünkü herkesin önünde yüzüme bir alaycı maskesi takmasını bilirim. Ama kaç kere, mehtapta bir mezarlık görünce, gidip orada uyuyanlara katılmanın daha iyi olup olmayacağını kendi kendime sormuşumdur. Ah, ya dostlarınız ne olacak? Onları hiç düşünmüyor musunuz? Dostlarım mı? Peki hangileri? Dostum var mı benim? Kim beni düşünüyor ki? Bu son kelimeleri söylerken sesi dudaklarından adeta ıslık gibi çıkıyordu. Arkalarında üst üste konmuş bir sürü iskemle taşıyan bir adam yüzünden birbirlerinden uzaklaşmak zorunda kaldılar. Adam öylesine yüklenmişti ki yalnız tahta kunduralarının burnu ile öne doğru uzattığı kollarının ucu görülüyordu. Bu, kilisenin iskemlelerini kalabalıktan oradan oraya taşıyıp duran mezar kazıcısı Lestiboudois'ydı. Kendi çıkarları söz konusu olunca kafası pek güzel işlediği için tarım komisyonu toplantılarından faydalanmanın çaresini bulmuştu.